Martin onun elini tutup mutluluk içinde konuşurken, Ruth'u onun elini tutmaya iten, çektiği çilelerin yüzünde bıraktığı izleri ve çaresizliğini görünce gözlerini dolu dolu yapan Martin'e olan sevgisiydi. Aldığı iki kabul mektubundan, Transkontinental'den gelen yanıtın onu nasıl üzüp, White Mouse'dan gelenin aynı derecede sevindirdiğini anlatırken, Ruth onu dinlemiyordu bile. Ağzından çıkan sözcükleri duyuyor, onların önemini anlıyordu ama üzüntüsünü de ve sevincinde ona katılmıyordu. Dergilere öykü satmak onu ilgilendirmiyordu. Onun için önemli olan evlilikti. Ama ne bunun ne de Martin'in bir iş bulması konusundaki ısrarlarının Andy'nin içgüdüsel bir dürtüsü olduğunun farkında değildi. Duyguları kendisine bu kadar açık bir dille anlatılsaydı utanır, sonra yalnızca sevdiği adamla ilgilendiğini ve bütün istediğinin onu daha iyi bir durumda görmek olduğunu söyleyerek karşı çıkardı. Böylece yapıtlarını ilk başarısıyla kendinden geçen Martin ona içini dökerken, Ruth onu dinlemiyor, ara sıra yan gözle odayı inceliyor, gördükleri onu dehşete düşürüyordu. İlk kez Ruth yoksulluğun sefil yüzüyle karşılaştı. Aç aşıklar her zaman ona çok romantik gelmişti ama aç aşıkların nasıl yaşadığına ilişkin hiçbir fikri yoktu. Böyle olabileceğini hiç düşünmemişti. Kendisiyle birlikte kapıdan içeri giren mutfağın çamaşır kokusu insanı hasta ediyordu. Eğer bu kadın sık sık çamaşır yıkıyorsa Martin'in içi dışı bu kokuyla dolmuştur diye düşündü. Martin'e baktığında çevresinin üzerinde yaptığı korkunç etkiyi gördü. Onu hiç tıraşsız görmemişti. Yüzündeki 3 günlük sakal Ruth'u tiksindirdi. Bu ona Silva'nın evinin karanlık ve kirli görüntüsünü vermekle kalmıyor, nefret ettiği Martin'in o hayvanımsı gücünü daha da belli ediyordu. İşte şimdi o karşısında aldığı iki kabul mektubuyla çılgına dönmüş, bunu gururla kendisine anlatıyordu. Oysa kısa bir süre sonra teslim olacak ve kendine bir iş arayacaktı. Şimdi bu korkunç evde yaşamayı sürdürecek ve yazı yazarak birkaç ay daha açlıktan sürünecekti. ''Ne kokusu bu?'' diye sordu birden. ''Maria'nın çamaşırları sanırım,'' karşılığını verdi Martin. ''Hayır hayır, o değil. Başka bir şey bu. İnsanın midesini bulandıran bir koku.'' Martin bir şey demeden önce havayı kokladı. ''Ucuz tütün kokusundan başka bir şey gelmiyor burnuma,'' diye belirtti. ''Evet haklısın. Berbat bir koku bu. Neden bu kadar sigara içiyorsun Martin?'' ''Bilmiyorum ama yalnızken daha çok sigara içtiğim kesin. Üstelik uzun zamandan beri alıştım buna. Çok küçükken sigara kullanmaya başladım.'' ''İyi bir alışkanlık değil biliyorsun,'' diye azarladı onu. ''Kokusu göklere çıkıyor.'' ''Bu tütünün kabahati. Ancak çok ucuz tütün alabiliyorum. Ama şu 40 dolarlık çeki alıncaya dek bekle. Melekleri bile rahatsız etmeyecek kadar iyi bir tütün alacağım. Ama hiç de fena değildi bu. 3 günde 2 kabul mektubu almak. Şimdi bu 40 dolarla bütün borçlarımı ödeyeceğim.'' 2 yılın karşılığı olarak mı?'' ''Hayır, bir haftadan az bir çalışmanın ürünü bunlar. Masanın öbür köşesinde duran defteri verir misin? Gri kaplı hesap defterini.'' Defteri açıp hızla sayfalarını çevirdi. ''Evet, haklıymışım. Çanların sesini 4 günde, girdabı 2 günde yazmışım. Bu da haftada 45, ayda 180 dolar eder. Bu benim alabileceğim en yüksek maaştan da fazla. Üstelik daha yeni başlıyorum sayılır. Sana bütün almak istediklerim için 1000 dolar bile yetmez. 500 dolarlık bir maaş çok az gelir bize. Yolumu buluncaya dek bekle hele. Bak o zaman nasıl duman attırıyorum.'' Ruth onun argosunu yanlış anlayıp sigaradan söz ettiğini sandı. ''Şimdi bile yeterinden çok fazla sigara içiyorsun. İyi tütün hiçbir şeyi değiştirmez. Kötü olan senin sigara içmen. Adi tütün değil. Sen bir bacağı canlı bir yanardağ, utanılacak bir insansın Martin sevgilim. Pekala, sen de farkındasın bunu.'' Yalvaran gözlerle Martin'e doğru eğildi ve bu ince yüze, duru gözlerle bakarken Martin içinde o eski aşağılık duygusunu hissetti. ''Keşke hiç sigara içmeseydin,'' diye fısıldadı kız. ''Lütfen, benim hatırım için.'' ''Peki peki, içmem,'' diye bağırdı Martin. ''İstediğin her şeyi yaparım sevgilim. Her şeyi, biliyorsun.'' Büyük bir tutkuya kapıldı Ruth. Onun yumuşak başlı yaratılışını görür gibi olmuştu. Ve eğer ondan artık yazı yazmamasını isteseydi bu isteğine boyun eğeceğinden emindi. Ama bu fikrini ona açmadı. Yeterince cesareti yoktu. Bunun yerine ona doğru eğildi ve delikanlıya sarıldı. ''Biliyorsun, kendim için değil, senin iyiliğin için istiyorum bunu Martin. Sana zararı dokunduğundan eminim. Üstelik hiçbir şeyin kölesi olmak doğru değildir. Hele bir zehrin.'' ''Ben her zaman senin kölen olacağım,'' diye gülümsedi Martin. ''Öyleyse şimdiden buyruklar yağdırmaya başlayayım.'' Kurnaz bir tavırla ona bakıyordu ama içinden büyük tutkusunu istemediğine pişmandı. ''Majestelerine hizmet etmek için günü gününe yaratılmışım.'' ''Peki öyleyse ilk buyruğum şu. Tıraş olmayı safsaklamayacaksın. Bak yanağımı nasıl kızarttın.'' Böylece her şeyi kahkahalarla ve okşamalarla bitti. Ama istediği bir şeyi elde etmişti. Başka bir gün ona başka bir dileğini söylerdi. Martin'e sigarayı bıraktırmak kadınlık gururunu okşuyordu. Bir dahaki sefere Martin'i bir işe girmeye kandırırdı. Nasıl olsa her istediğini yapacağını söylememiş miydi? Odayı incelemek için Martin'in yanından ayrıldı, çamaşır ipine asılı notlara bir göz attı. Bisikleti tavana asmak için kullanılan makaranın sırrını öğrendi. Ve kendisine boşa harcanmış bunca zamanı anımsatan masanın altındaki kağıt yığınını görünce üzüldü. Gaz ocağını takdirle izledi ama yemek raflarını bomboş buldu. ''Yiyecek hiçbir şeyin yok zavallı sevgilim,'' dedi sevecenlikle. ''Açlıktan ölüyor olmalısın.'' ''Yemeklerimi Maria'nın kilerine koyuyorum,'' diye yalan söyledi Martin. açlıktan ölmem gibi bir tehlike de yok. Bak şuna. Onun yanına geldiğinde Martin'in kolunu büktüğünü, gömleğinin altında kaslarının toplandığını ve yumak iriliğinde sert pazusunun ortaya çıktığını gördü. Bu manzara onu tiksindirdi. Bundan hoşlanmıyordu. Ama nabzı, kanı ve bütün vücudu onu seviyor, ona istek duyuyordu. Eskisi gibi bilmediği bir nedenle ona doğru eğildi. Ve bir an sonra Martin onu kollarında sıkarken yaşamın önemsiz yönleriyle ilgili olan beyni baş kaldırıyor, kadınca duygularının toplandığı, yaşamın kendisiyle ilgili yüreği zevkle titriyordu. İşte böyle anlarda Martin'e olan aşkının daha arttığını görüyordu. Martin'in omuzlarına dolanan, ona canını acıtacak ölçüde sarılan güçlü kollarını duymak büyük bir mutluluktu. İşte bu anlarda ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmasını, ideallerini yıkmasını ve her şeyden önemlisi anne ve babasına karşı gelmesini haklı görebiliyordu. Onlar bu adamla evlenmesini istemiyorlardı. Martin'e aşık olması onları dehşete düşürüyordu. Martin'den ayrıyken soğuk ve mantıklı bir yaratık olarak da onları şaşırtıyordu. Martin'le birlikteyken onu seviyordu. Gerçi kaygılı, korkulu bir sevgiydi bu ama yine de sevgiydi. Kendisinden çok daha güçlü olan bir sevgiydi bu. Garip bir şey değil diyordu Martin. İnsanı biraz bitkin düşürüp başını pis bir biçimde ağrıtıyor. Ama ateşli humma ile kıyaslanamaz. Ona da yakalandın mı diye sordu Ruth. Martin'in kollarında ne denli mutlu olduğunu düşünerek. Ve böyle kısa sorularla onu dinlerken birden Martin'in sözleri Ruth'u irkildi. Hawaii adalarından birinde gizli bir cüzzamlılar kolonisinde bulunmuştu. Peki neden gittin oraya diye sordu. İnsanın kendisine böyle dikkatsiz davranması bağışlanmaz bir suçtu. Bilmiyordum ki diye yanıtladı. Cüzzamlılar aklıma bile gelmemişti. Gemiden çıkıp kumsala ayak bastığımda saklanacak bir yer bulabilmek için adanın içlerine doğru gittim. 3 gün vahşi jungle'da yetişen muz, guava ağaçlarının meyveleri ve ohia elmasıyla karnımı doyurdum. 4. gün bir yol, daha doğrusu bir patika buldum. Adanın içine doğru giden dik bir yoldu bu. Bu benim gitmek istediğim yöndü ve üstünde taze ayak izleri vardı. Bir yerde yol bıçak gibi keskin bir tepenin üstünden geçiyordu. Aşağı yukarı 1 metre enindeydi ve 2 yakasında da derin uçurum vardı. Yeterince cephaneyle tek bir adam 100 bin kişilik bir orduya karşı orasını savunabilirdi. Saklanma yerine giden tek yol buydu. Yolu bulduktan 3 saat sonra sivri kayaların arasındaki vadiye geldim. Baştan aşağı bir teras gibiydi. Meyve ağaçları ve 8 ya da 10 saz kulübe vardı. Ama oradaki insanları görür görmez belaya çattık dedim. Onları bir kez görmek yeterliydi. Peki ne yaptın diye sordu Ruth coşkuyla. Şaşırmış ve büyülenmiş Desdemona gibi dinliyordu onu. Yapacak bir şey yoktu. Başkanları yaşlı, hastalığı oldukça ilerlemiş biriydi. Ama bir kral gibi yönetiyordu orasını. Küçük vadiyi o bulmuş, bu yerleşme yerini o kurmuştu. Hepsi kanunsuz işlerdi ama silahları ve yeterince cephaneleri vardı. Yabani domuz ve manda avlamaya alışık olan bu kanakalar çok iyi atıcıydılar. Hayır, Martin Eden'ın kaçmasına hiçbir olanak yoktu. Orada tam 3 ay kaldı. Peki nasıl kaçtı? O küçük kız yarı Çinli, çeyrek beyaz ve çeyrek Hawaii'li kız olmasaydı kaçamayacaktım. Zavallı kız çok güzel ve bilgili biriydi. Honolulu'lu olan annesinin en azından 1 milyonu vardı. İşte beni bu kız kaçırdı. Kaldığı yerin parasını veriyordu. Onun için beni kaçırdı diye kimse onu cezalandıramazdı. Ama saklanma yerlerini kimseye söylemeyeceğim konusunda bana önce yemin ettirdi. Ben de kimseye söylemedim. İlk kez sana söz ediyorum bunda. Kızda cüzzam belirtileri yeni başlamıştı. Sağ elinin parmakları hafifçe bükülmüştü ve kolunda küçük bir leke vardı. Hepsi bu kadardı. Sanırım şimdi ölmüştür. Ama korkmadın mı? Bu korkunç hastalığa yakalanmadan oradan kurtulduğun için daha sonra sevinmedin mi? Elbette diye itiraf etti Martin. Önceleri biraz korktum ama sonra alıştım. O zavallı kız için çok üzülmüştüm. Bu bana korkumu unutturdu. Çok güzeldi, hayal gibiydi ve daha yeni yakalanmıştı hastalığa. Ama orada ilkel bir vahşi gibi yaşamaya ve yavaş yavaş çürümeye mahkumdu. Cüzzam aklının alabileceğinden de korkunçtur. Zavallı kız diye mırıldandı Ruth alçak bir sesle. Seni bırakması şaşılacak şey. Ne demek istiyorsun diye sordu Martin. Çünkü seni seviyordu herhalde dedi Ruth. Doğru söyle, sevmedi mi? Martin'in yanık teni çamaşırhanede çalıştığı ve evde oturduğu için açılmaya başlamış, üstelik açlık ve hastalık onu epeyce solgunlaştırmıştı. Yüzünü bir kırmızılık dalgası kapladı. Tam konuşmak için ağzını açmıştı ki Ruth onu susturdu. Boşver, bir şey söyleme. Gerekli değil bu diye güldü. Ama Martin'ce bu gülüşte bir zorlama, gözlerindeki parlaklıkta bir soğukluk varmış gibi geldi. O anda Kuzey Pasifik'te karşılaştığı bir fırtınayı anımsadı. Fırtınanın patlayışı gözlerinin önüne geldi. Yıldızlı, ayın pırıl pırıl parladığı, denizin kıpırdamadığı bir gecede patlamıştı fırtına. Sonra cüzzamlılar köyündeki kızı düşündü. Martin'e olan sevgisinden dolayı bırakmıştı onu. Soylu bir insandı dedi yalnızca. Hayatımı kurtardı. Söylediği bu kadardı ama Ruth'un hıçkırdığını ve pencereden dışarı bakarmış gibi yüzünü arkaya döndürdüğünü fark etti. Yeniden ona baktığında gözlerinde içindeki fırtınadan en küçük bir iz bile yoktu. Sersemin biriyim ben dedi. Ama elimde değil. Seni öyle çok seviyorum ki Martin. Seviyorum, seviyorum. Zamanla daha hoşgörülü olacağım ama şimdilik geçmişin hayaletlerini kıskanmaktan kendimi alamıyorum. Senin geçmişinde hayaletlerle dolu biliyorsun. Öyle olmalıydı diye susturdu karşı çıkmaya hazırlanan Martin. Başka türlü olamazdı. Zavallı Arthur da beni bekliyor. Herhalde sıkıntıdan patlamıştır. Hoşça kal sevgili. Eczacıların yaptığı sigarayı bırakmaya yarayan bir ilaç var diye seslendi kapıdan. Sana bundan göndereceğim. Kapı kapandı ama sonra yeniden açıldı. Seviyorum, seviyorum diye fısıldadı ve bu kez gerçekten gitti. Ruth'a hayran gözlerle ama giysisinin kumaşını ve dikişini gizemli bir güzellik yaratan bir dikişti bu. Fark edebilecek kadar keskin gözlerle bakan Maria onu arabasına dek uğurladı. Düş kırıklığına uğrayan çocuklar gözden silininceye dek arabanın arkasından baktılar. Sonra gözlerini birdenbire sokaktaki en önemli insan oluveren Maria'ya diktiler. Ama büyük konukların kiracıya geldiklerini haber vererek Maria'nın bütün havasını bozan çocuklardan biri oldu. O andan sonra Maria yine eskisi gibi içine kapanık biri oldu ve Martin çevrede kendisine daha saygılı davranıldığını fark etti. Maria'nın gözünde ise Martin %100 yükselmişti. Eğer Portekizli bakkal o gün arabayla gelen konukları görseydi, Martin'e bir 3 dolar 85 centlik yiyecek daha verirdi. 27. Bölüm. Martin'in şans yıldızı parlamaya başlamıştı. Ruth'un ziyaretinden bir gün sonra New York'taki haftalık dergilerden biri gülünç şiirleri için 3 dolarlık bir çek gönderdi. 2 gün sonra Chicago'da bir gazete define avcılarını kabul ettiğini ve öykü yayınlanır yayınlanmaz kendisine 10 dolar gönderileceğini bildiren bir mektup yolladı. Az bir paraydı bu ama yazdığı ilk makale düşüncelerini yazıya ilk dökme çabasıydı bu. Hepsinden önemlisi ikinci denemesi olan çocuklar için yazdığı serüven dizisi hafta sonunda Youth and Age adlı bir çocuk dergisinde kabul edildi. Gerçi dizi 21 bin sözcükten oluşmaktaydı ve yayınlandığında kendisine yalnızca 16 dolar vermeyi öneriyorlardı ki 1000 sözcüğü 70 sent ediyordu. Ama bu onun ikinci yazısıydı ve ne kadar beceriksizce yazılmış bir yazı olduğunu kendisi de farkındaydı. Gel gelelim Martin'in ilk yapıtları bile sandığı kadar beceriksizce değildi. Bunların özelliği fazla güçlü olmanın verdiği bir beceriksizlikti. Acemi birinin kelebeği yakalarken ezmesine ya da koca bir aletle süslü oymaları yapmaya çalışmasına benziyordu. Martin'in ilk çalışmalarını ucuza da olsa sattığı için sevinçliydi. Onların gerçek değerlerini biliyordu ve bugünkü bilgisini edinmek fazla zamanını almamıştı. Onun asıl inancı son yapıtlarındaydı. Basit bir dergi yazarı olmasının dışına çıkmaya çalışmıştı. Sanatkârhane araçlar kullanmaya gayret etmişti. Ama yine de gücünden fedakarlık etmiş değildi. Gücün fazlasından kaçınarak gücünü artırmak gibi bilinçli bir amacı vardı. Gerçeğe olan tutkusundan da vazgeçmemişti. Hayallerle ve kafasındaki güzelliklerle süslemeye çalışmasına karşın yapıtları gerçekçiydi. İnsan amaçları ve inançlarıyla dolu bir gerçekliğin ardında koşuyordu. Yaşamı insanın ruhuna varıp onu kavrayan yönleriyle vermek istiyordu. Okuduğu kitaplarda iki roman akımıyla karşılaşmıştı. Bir tanesi dünyasal kökenini unutarak insana bir tanrı gözüyle bakıyordu. Öbürü ise düşleri ve tanrısal olasılıkları hiçe sayarak insanı bir çamur parçası gibi kabul ediyordu. Martin'e göre insanı tanrı ya da çamur parçası gibi gören her iki akımda yanılıyordu. Yanılgıları da amaçlarının fazlasıyla tek yönlü olmasındaydı. Tanrıcı akıma pek pas vermeyen, çamurcu akımın haince vahşiliğine karşı çıkan, gerçeğe daha yakın bir görüş daha vardı. Ruth'u kendinden geçiren serüven öyküsünde vardı bu görüş. Martin bu öyküyle gerçek konusundaki idealine ulaştığına inanıyordu. Tanrı ve çamur öyküsünde bu konuya ilişkin görüşlerini daha geniş olarak anlatmıştı. Ama serüven ve onun en güzel diye kabul ettiği öteki öyküler, yayımcılar arasında sürünüp durmaya devam ediyordu. İlk yapıtlarının kendisine kazandırdığı paradan başka gözünde hiçbir değerleri yoktu. Ve ikisinin sattığı korku öyküleri onun ne en iyi ne de üstünde en çok uğraştığı öyküleriydi. Ona göre bunlar gerçeğin tüm parıltılarıyla işlenmiş düşsel yazılardı ve güçlü olmalarının nedeni de buydu. Olanaksız ve groteski gerçekle birleştirmek bir hile, kurnazca bir hileydi. Önemli yapıtlar böyle bir alanda verilemezdi. Sanat değerleri yüksekti ama o insanlıktan uzaklaşan sanatı kabul edemiyordu. Hilesi sanatının suratına bir insan maskesi geçirmek olmuştu. Bunu serüven, neşe, çömlek ve yaşamın şarabını yazmadan önceki yarım düzine korku öykülerinde kullanmıştı. Gülünç şiirlerinden elde ettiği 3 dolar, White Mouse'un çeki gelene dek onu zar zor geçindirdi. Birinci çeki Portekizli kuşkulu bakkala bozdurdu. 1 dolarını ona, geri kalan 2 dolarını fırıncıya manava verdi. White Mouse'un çeki geldiğinde parası hemen hemen tükenmişti. Onu nasıl bozduracağına bir türlü karar veremiyordu. Ömründe hiç bankaya gitmemişti. Ve Oakland'daki büyük bankalardan birine gidip 40 dolarlık çekini vezneye fırlatmak için saf ve çocukça bir istek vardı içinde. Öte yandan mantığı çeki bakkalda bozdurmasını, böylece ileride kredisini artırabilmek için iyi bir etki yapmış olacağını söylüyordu. Sonunda Martin istemeye istemeye bakkala gitti, borcunu kuruşu kuruşuna ödeyerek cebi para dolu olarak çıktı. Öbür dükkanları olan borcunu da son kuruşuna dek ödedi. Giysisiyle bisikletini rehinden aldı, daktilonun kirasını ödedi ve Maria'ya geçen ayki kirasıyla bir sonraki ayın kirasını verdi. Bütün bunları ödedikten sonra cebinde hemen hemen 3 dolar kadar artmıştı. Bu küçük miktar ona bir bakıma bir hazine gibi geliyordu. Giysisini alır almaz Ruth'u görmeye gitmiş ve yolda cebindeki bir avuç gümüş parayı şıngırdamaktan kendini alamamıştı. O kadar uzun zaman parasız kalmıştı ki yemediği yiyeceği gözünün önünden ayırmak istemeyen aç bir insan gibi ellerini paralarından ayıramıyordu. Hırslı bir insan değildi ama para onun için bilmem kaç doların ötesinde bir şeydi. Başarıyı simgeliyordu ve paranın üstündeki kartallar onun için kazanılmış zaferlerdi. Farkında olmadan dünyayı güzel bulmaya başladı. Şimdi ona eskisinden daha güzel göründüğü kesindi. Haftalardır sıkıcı ve asık gözlü bir dünya olmuştu ama şimdi hemen hemen bütün borçlarını ödemiş ve cebinde 3 doları kalmışken güneş pırıl pırıl parlıyor, hatta tedbirsiz yayaları sırılsıklam yapan bir sağanak bile ona keyifli bir olay gibi geliyordu. Açken düşünceleri bütün dünyada aç olduğunu bildiği binlerce insandaydı. Ama şimdi tok karnıyla o binlerce aç kişi artık kafasını yormuyordu. Onları unutmuş, dünya üzerindeki binlerce aşığı düşünmeye başlamıştı. Farkında olmadan aşk şiirlerinin motifleri kafasında dönüp durmaya başladı. Yaratıcı dürtüsüyle kendinden geçerek tramvaydan 2 blok ötede indi. Morse'larda başka konuklarla karşılaştı. Ruth'un iki kız kuzeni San Rafael'den onları ziyarete gelmişti. Bayan Morse onları ağırlamak bahanesiyle Ruth'un çevresini gençlerle sarma planını uyguluyordu. Planın uygulanışına Martin'in zorunlu yokluğu zamanında başlamıştı ve şimdi var gücüyle sürdürüyordu. Eve meslek sahibi genç erkekleri de çağırmaya başlamıştı. Böylece iki kuzen Dorothy ve Florence'dan başka evde, biri Latince öbürü İngilizce uzmanı olan iki profesör, Filipinler'den yeni dönmüş bir subay, Ruth'un eski bir okul arkadaşı olan San Francisco'daki turist şirketinin müdürü Joseph Perkins'ın sekreteri Melville adında bir genç ve Stanford Üniversitesi'ni bitirmiş, Nil ve Birlik Kulübü üyesi seçimler sırasında Cumhuriyetçi Parti'nin sözcülerinden olan banka veznedarı Charles Hepgood vardı. Kısaca mesleklerinde ilerlemekte olan bir sürü genç adam evi doldurmuştu. Kadınların arasında bir portre ressamı, bir profesyonel müzisyen, sosyoloji doktorusu yapmış ve San Francisco batakhanelerindeki araştırmasıyla çevresinde ün yapmış başka biri vardı. Ama kadınlar Bayan Morse'un planında pek önemli değillerdi. Onlar yalnızca gerekli aksesuarlardı. Meslek sahibi genç adamların herhangi bir nedenle eve buyur edilmeleri gerekiyordu. Konuşurken heyecanlanma diye uyardı Ruth tanıştırma faslı başlamadan. Başlangıçta Martin yine eskiden olduğu gibi mobilyaları ve bibloları tehdit eden omuzları ve beceriksizliğiyle biraz sıkıldı. Bu kadar çok insanın içinde bulunmak onu çekingen yapmıştı. Daha önce böyle yüksek kişilerle üstelik bu kadar çoğuyla hiçbir arada bulunmamıştı. Müdür sekreteri Melville onu büyüledi ve ilk fırsatta onu incelemeye karar verdi. Çünkü Martin'in bilinçaltında kendi kendini kanıtlama özlemi vardı ve kendini bu erkekler ve kadınlarla kıyaslayarak onların kitaplardan kendisinin bilmediği neleri öğrendiklerini anlamak istiyordu. Ruth'un gözleri telaşla onun nasıl davrandığını araştırıyordu. Kuzenleriyle kolaylıkla anlaşması onu hem şaşırttı hem de sevindirdi. Oturduğu zaman omuzlarının verdiği kaygıdan uzak olduğu için heyecanlanmıyordu. Ruth kuzenlerini akıllı ve çok zeki kızlar olarak tanırdı ve o gece yatarlarken Martin'i fazlasıyla övmelerini pek anlayamadı. Öte yandan sınıfının ince zekalı pazar pikniklerinin ve dansların neşe kaynağı olan Martin'i çevresindekileri neşelendirmek ve kahkahalarla güldürmek çok kolay gelmişti. O gece başarı hemen arkasında duruyor, omzunu okşuyor ve işleri iyi becerdiğini söylüyordu. Böylece Martin gülüyor ve sıkıntısını unutarak çevresini güldürüyordu. Daha sonra Ruth telaşlanmakta ne denli haklı olduğunu anladı. Martin'le Profesör Coldwell bir köşeye çekilmişlerdi. Martin'in artık ellerini kollarını sallamadan konuşmasına karşın Ruth sık sık gözlerinin coşkuyla parıldadığını, fazla hızlı ve ateşli konuştuğunu, sinirlendiğini ve kıpkırmızı kesildiğini gördü. Kendini denetleyemiyor, konuştuğu İngilizce profesörüyle tam bir karşıtlık oluşturuyordu. Ama nasıl göründüğü Martin'i ilgilendirmiyordu. Karşısındakinin eğitilmiş beynini fark etmiş ve bilgisini iyi kullanmasını beğenmişti. Üstelik Profesör Coldwell, Martin'in normal İngilizce profesörleri konusundaki fikirlerini bilmiyordu. Martin onun mesleği üstüne konuşmasını istiyordu. Profesör önce buna yanaşmadıysa da Martin onu konuşturmayı başardı. Martin bir insanın mesleği üstüne konuşmak istememesi için hiçbir sebep göremiyordu. Haftalarca önce Ruth'a ''Saçma sapan bir şey bu'' demişti. İnsanların mesleklerinden söz etmek istememeleri saçma bir şey. Eğer en iyi bildikleri şeyleri paylaşmak istemiyorlarsa kadınlarla erkekler neden bir araya gelirler Tanrı aşkına? En iyi bildikleri konuda onları en çok ilgilendiren konudur. Yaşamlarını, kazandıkları, uzmanlaştıkları, üstünde gece gündüz çalıştıkları düşlerine bile giren bir konudur bu. Bay Butler'ın salt kibarlık uğruna Paul Verlaine'in Alman tiyatrosu ya da Donenzo'ya ilişkin görüşleri üstüne konuştuğunu bir düşün. Sıkıntıdan patlardık herhalde. Eğer Bay Butler'ı dinlemem gerekiyorsa onun yasalardan söz etmesini dinlemeyi yeğ tutardım. En iyi bildiği şey bu onun. Yaşam öylesine kısa ki tanıştığım kadın ve erkeklerin bana en iyi bildikleri konuları anlatmalarını isterdim. Ama diye karşı çıkmıştı Ruth. Genel ilgiyi toplayan konular da vardır. İşte burada yanılıyorsun diye sürdürmüştü Martin. Toplumdaki tüm insanlar, tüm gruplar, daha doğrusu hemen hemen tüm insanlar ve gruplar kendilerinden iyi durumda olanlara öykünürler. Peki en iyi olanlar kimlerdir? Aylaklar, zengin aylaklar. Genel olarak onlar yeryüzünde bir şeyler yapan insanların bildiklerini bilmezler. Bu tür konuları dinlemek onları sıkar. Bu yüzden de bunların mesleki konular olduğunu söyleyip üstünde konuşulmaması gerektiğini savunurlar. Ayrıca mesleki olmayıp üstünde konuşulabilecek konuları da belirlerler. Bunlar en son operalar, kitaplar, iskambil oyunları, bilardo, kokteyller, arabalar, at yarışları, balıkçılık, avcılık, yelkencilik ve bunun gibi konulardır. Dikkat et, bunların hepsi aylakların bildiği konulardır. İşin komik yanı da birçok akıllı insanın, daha doğrusu akıllı geçinen insanın aylakların kendilerini yönetmesine izin vermeleri. Ama ben buna ister meslek, ister kabalık, ne istersen onu de insanların en iyi bildikleri konuları öğrenmek istiyorum. Ruth onu anlamamıştı. Yerleşmiş fikirlere yaptığı bu saldırı Ruth'a bir fikir inatçılığı gibi gelmişti. Böylece Martin, Profesör Coldwell'e kendi fikirlerini bulaştırıp ona içindekileri anlatmaya zorladı. Herhalde bu aykırı görüşlerini Kaliforniya Üniversitesi'nde anlatmıyorsunuzdur. Profesör Caldwell omuzlarını silkti. Namuslu bir vergi yükümlüsü ve politikacıyız biz. Ödeneklerimizi Sacramento verir. Bu nedenle Sacramento'nun, Senato'nun, parti basınının ya da her iki partinin basının önünde saygıyla eğiliriz. Evet, bu şüphesiz diye diretti Martin. Ama ya siz? Sudan çıkmış balığa dönmüşsünüzdür. Sanırım üniversite havuzunda benim gibi çok az balık var. Sudan çıkmış bir balık gibi olduğuma eminim. Kimi zaman ben Paris'e, Grub Street'e, bir çilekeşin hücresine ya da hüzünlü bir bohem grubuna aitmişim gibi geliyor. Onlarla birlikte oturup Bordo şarabı, San Francisco'da buna degoret derler, içmeli, Latin alanındaki ucuz bir lokantada yemek yemeli ve tüm insanlara radikal görüşleri coşkuyla anlatmalıyım. Gerçekten de sık sık doğuştan bir radikal olduğumu düşünüyorum. Ama kafamda henüz cevabını bulamadığım öyle çok soru var ki, herhangi bir sorunun, yani insanla ilgili can alıcı bir sorunun tüm unsurlarını anlatmama engel olan insani zaaflarım karşısında yılıyorum. O konuşurken Martin'in dudaklarının ucuna mevsim rüzgarlarının şarkısı gelmişti. Gün ortasında gücüm doruğuna varır ama ay ışığı altında yelkenlerin ipini gererim. Şarkının sözlerini neredeyse mırıldanacaktı. Karşısındaki adamın ona soğuk ve güçlü kuzeydoğu rüzgarlarını anımsattığını fark etti. Yumuşak başlı, güvenilir, şaşırtıcı bir insandı. Tıpkı her zaman bütün şiddetleriyle esmeyen ve asla kullanmadıkları güçlerini gizleyen rüzgarlar gibi. Martin ona hiçbir zaman kafasının içindekileri tam olarak açıklamadığını düşündü. Martin'in imgelemi her zamanki kadar capcanlıydı. Beyni onun buyruklarına ve araştırmalarına her zaman açık, zengin bir anı ve imge ambarı gibiydi. O anda ne olursa Martin'in beyni hemen bununla ilgili benzerlikleri ve karşıtlıkları bir görüntü halinde kendisine sunardı. İşleyişi tümüyle otomatik olan bir mekanizmaydı bu ve imgelemi o günkü yaşamının kusursuz yardımcısıydı. Tıpkı bir kıskançlık anında Ruth'un yüzünün gözlerinin önüne unutulmuş bir fırtınayı, Profesör Caldwell'in ise mor bir denizin üstünde beyaz bulutları sürükleyen kuzeydoğu rüzgarlarını getirmesi gibi. Her an olguları belirleyen ve bölümlendiren yeni anılar gözünün önüne geliyor, göz kapaklarının içinde beliriyor ya da bilincindeki ekrana yansıyordu. Bu imgeler geçmişin eylemlerinden ve duygularından, bir gün önce ya da geçen haftanın olaylarından ya da okunan kitaplardan çıkan ve Martin ister uykuda ister uyanık olsun bu sayısız hayalet kafasını doldururdu. Böylece Martin, Profesör Coldwell'in rahat konuşmasını, akıllı, kültürlü bir adamın konuşmasını dinlerken bütün geçmişi gözlerinin önüne serildi. Başında sert kenarlı bir Stetson şapkası, sırtında dört köşe kesilmiş kruvaze bir ceket, bir kabadayı gibi kasılan ve polisin izin verdiği oranda sert bir insan olma hayaliyle yaşadığı çapkınlık günlerinde gördü kendini. Bu görüntüyü kafasından atmaya ya da onu değiştirmeye çalışmadı. Yaşamanın bir döneminde bir sokak çapkını, polisi ve namuslu işçileri dehşete düşüren bir çetenin önderi olmuştu. Ama artık idealleri değişmişti. Çevresindeki görgülü, iyi giyimli kadınlarla erkeklere baktı ve bu temiz, kültürlü havayı içine çekti. Aynı anda gençliğinin hayali, sert kenarlı şapkalı, kruvaze ceketli kabadayı genç odayı boydan boya geçti. Sonra bu köşe başı çapkının yavaş yavaş içine girdiği ve oturup gerçek bir üniversite profesörüyle konuştuğunu gördü. Sürekli olarak ait olduğu hiçbir yer olmamıştı. İçinde bulunduğu her ortama uymuş, hakları uğruna savaşma isteği ve yeteneği gerek işte gerekse oyunda herkese geçebilme özelliğiyle kendini her zaman ve her yerde sevdirmişti. Ama asla bir yere kök salmamıştı. Kendini değil, dostlarını memnun etmek için çevresine uymuştu. Her zaman bir huzursuzluk duygusuyla rahatsız olmuş, uzaklarda bir yerden bir sesin onu çağırdığını işitmiş ve ömrü boyunca dolaşıp durmuş, sonunda kitapları, sanatı ve aşkı bulmuştu. İşte şimdi bütün aradıklarının ortasındaydı. Birlikte serüvenleri olan birçok yoldaşının içinde yalnız o Morse'ların evine girebilmeyi başarmıştı. Bu düşünceler ve hayaller Profesör Coldwell'in anlattıklarını yakından izlemesine engel olmuyordu. Söylediklerini anlayarak ve eleştirerek dinlerken karşısındakinin bilgisinin bütünlüğüne dikkat etti. Kendisine gelince zaman zaman konuşmada boşluklarla, tanımadığı konularla karşılaşıyordu. Gel gelelim Spencer'ın yardımıyla bilgi alanının kaba çizgilerine sahip olduğunu gördü. Öyleyse aç gözünü diye düşündü, dikkat et. Profesörün ayaklarına kapanıp ona tapınmak geçti içinden. Ama dinledikçe karşısındakinin yargılarında bir zayıflık sezdi. Profesörün fikirlerini sürekli olarak etkilemeseydi farkına bile varamayacağı ölçüde şaşırtıcı ve gizli bir zayıflıktı bu. Tam Martin konuşmaya başlamıştı ki Ruth yanlarına geldi. Size nerede yanıldığınızı, daha doğrusu yargılarınızı zayıflatan noktanın ne olduğunu söyleyeceğim, dedi Martin. Siz biyoloji bilmiyorsunuz. Olaylara bakışınızda biyolojinin hiç etkisi yok. Laboratuvarlardan, test tüplerinden ve toplumsal genellemelerin üstünde yer alan, yorumlanabilen bir biyolojiden söz ediyorum. Ruth afallayıp kalmıştı. Profesör Coldwell'den iki ders almıştı ve onu canlı bir bilgi deposu olarak görürdü. Söylediklerinizi anlayamıyorum, dedi Profesör Coldwell kuşkuyla. Martin onun söylediklerini anladığından emindi. Öyleyse bir daha açıklamaya çalışayım, dedi. Mısır tarihini okurken toprak sorununu incelemeden Mısır sanatının anlaşılamayacağını belirten bir sözle karşılaştığımı anımsıyorum. Çok doğru, diye başını salladı profesör. Bana öyle geliyor ki, diye sürdürdü Martin. Toprak sorunu ve öbür bütün sorunlar yaşamın nasıl oluştuğu konusunda bir bilgiye sahip olmadan çözümlenemezler. Onları yapan yaratıkların özelliklerini değil, o yaratıkların yapıldığı maddenin özelliklerini bilmeden yasaları ve kurumları, dinleri ve görenekleri nasıl anlayabiliriz? Edebiyat Mısır heykelinden ya da mimarisinden daha mı az insanca? Yeryüzünde evrim yasasına uymadığı bilinen tek bir şey var mı? Çeşitli sanatlar konusunda ortaya atılmış süslü evrim kuramları olduğunu biliyorum. Ama bunlar bana fazla mekanik geliyor. İnsan bütün bunların dışında bırakılmış. Aletler, harp, müzik, şarkı ve dans. Bütün bunların evrimi oldukça güzel bir biçimde geliştirilmiş. Ama ya insanın kendisinin evrimi? İlk aleti yapmadan ya da ilk şarkısını söylemeden içinde olan temel unsurların gelişimi. İşte sizin hesaba katmadığınız ve benim biyoloji dediğim şey bu. En geniş yönleriyle biyolojidir bu. Biliyor musunuz, dedi profesör sonunda. Aynı eleştiriyi biri daha önce yapmıştı. Büyük bir insan, bilim adamı ve evrimci Joseph Leconte yapmıştı bu eleştiriyi. Şimdi siz de aynı şeyleri söylüyorsunuz bana. Sanırım bu ciddi bir itiraftır. Söylediklerinizde büyük bir gerçek payı var. Fazla klasik bir insanım ben. Yorumlayıcı bilim dallarında yeterince modern değilim. Bunun suçunu ancak eğitimimin yetersizliğine ve bu konuda çalışmamı engelleyen ruhsal tembelliğime yükleyebilirim. Hiçbir fizik ve kimya laboratuvarından içeri adımımı bile atmadığımı söylersem bilmem inanır mısınız? Ama yine doğru bu. Leconte haklıydı. Siz de haklısınız. Ama ne dereceye kadar bilemiyorum. Ruth bir bahaneyle Martin'i bir kıyıya çekerek fısıldadı. Profesör Caldwell'i böyle tek eline almamalısın. Onunla konuşmak isteyen başka insanlar olabilir. Özür dilerim, dedi Martin. Ama kendimden geçmişim. Öylesine ilginç bir insan ki düşünemedim. Biliyor musun, şimdiye dek tanıdığım en akıllı, en bilgili insan o. Bir de üniversiteye giden ya da toplumda onun gibi bir yeri olan herkesin onun kadar akıllı ve bilgili olduğunu sanırdım. O sıra dışı bir kimsedir, dedi Ruth. Sanırım şimdi kiminle konuşmamı istiyorsun? Hadi beni o veznedarla tanıştır. Martin onunla 15 dakika konuştu. Ruth sevgilisinin bundan daha iyi davranmasını bekleyemezdi. Bir kere bile yanakları kızarmamış, gözleri alevle parlamamıştı. Serin kanlılığı ve kendini tutuşu Ruth'u şaşırtıyordu. Ama Martin'in gözlerinden bütün banka veznedarları %100 düştü. Bütün gece banka veznedarlarıyla yavan laf edenlerin birbirlerinden farksız olduğunu düşündü. Subayı iyi yürekli, basit, sağlıklı ve çirkin bir delikanlı buldu. Ailesinin ve talihin kendine verdiği bu mevkiye sahip olmaktan hoşnut görünüyordu. 2 yılda üniversiteye gittiğini öğrenince Martin bu kadar bilgiyi nereye koyduğunu merak etti. Yine de onu o bunaltıcı banka veznedarından daha çok sevdi. Aslında bomboş konuşanlara fazla karşı çıktığım yok, dedi daha sonra Ruth'a. Ama beni asıl sinirlendiren bu sözleri söylerken gururlu ve kibirli tavırlarıyla harcadıkları zaman. Sindika İşçi Partisi'nin demokratlarla birleştiğini anlatmak için harcadığı zamanda ben ona bütün reformasyon tarihini anlatabilirdim. Biliyor musun, sözcüklerini profesyonel bir poker oyuncusunun kağıtlarını kullanması gibi cimrice kullanıyor. Bir gün ne demek istediğimi anlatırım sana. Onu sevmediğine üzüldüm, diye karşılık verdi kız. Baybatların en sevdiği insanlardan biridir. Baybatlar onun güvenilir ve dürüst biri olduğunu, herhangi bir bankanın onun sayesinde güçlenebileceğini söylüyor. Ona Kaya Peter diyor. Hiç sanmam. Onu çok kısa bir süre içinde tanımış olmama ve çok az konuşmama rağmen böyle bir kanıya varamadım. Ama benim aklımda bankalar yoktu. Böyle konuştuğum için kızmıyorsun, değil mi sevgilim? Hayır hayır, çok ilginç. Evet, diye sürdürdü Martin. Uygarlık konusunda ilk izlenimlerini edinen bir barbardan başka bir şey değilim ben. Bu izlenimler uygar bir insana herhalde enteresan geliyordur. Ya kuzenlerim için ne düşünüyorsun, diye sordu Ruth. Onları öbür kadınlardan daha çok beğendim. Fazla yapmacık tavırları olmadığı gibi hayli neşeli insanlar. Demek öteki kadınları beğenmedin. Martin başını salladı. şu sosyal konularla ilgilenen kadın. Toplum bilim papağanından başka bir şey değil. Tomlinson gibi onu yıldızların arasına fırlatsan yine de kafasına yeni bir fikir gelmeyeceğini bahse girerim. Portre ressamına gelince insanı sıkıntıdan patlatan bir kadın o. Veznedar'a iyi bir karı olurdu. Ya müzisyen? Parmakları ne denli ince, tekniği ne denli yetkin olursa olsun müzik konusunda hiçbir şey bilmediği kesin. Ama çok güzel çalıyor diye karşı çıktı Ruth. Evet, kuşkusuz ki müziğin boş dünyası üstüne bol bol çalışmış ama müziğin ruhuna varamamış. Ona kendisi için müziğin ne anlamı olduğunu sordum. Bilirsin, böyle şeyleri hep merak ederim. Bu sorumun yanıtını bilmiyordu. Yalnızca müziği sevdiğini, sanatların içinde en önemlisi olduğunu ve onun için yaşamdan çok daha fazla bir mana taşıdığını söyledi. Onu mesleği üstünde konuşturmaya çalışmışsın diye suçladı Ruth. Evet, haklısın. Eğer mesleklerinde başarısızsalar, öbür konulardaki fikirlerini dinlerken neler çekeceğimi bir düşün. Bir zamanlar burada kültürlü insanların bulunduğu böyle bir çevrede... Bir an sustu ve sert kenarlı şapkası, kruvaze ceketi içinde kabadayıca bir tavırla gençlik hayalinin kapıdan içeri girip yürüdüğünü izledi. Dediğim gibi buradaki bütün kadın ve erkeklerin zeki ve parlak kişiler olduğunu sanıyordum. Ama şimdi onları tanıdığım bu kısa zaman içinde çoğunun bir sersem sürüsü, geri kalanının %90'ının da sıkıcı olduklarını gördüm. Ama Profesör Coldwell, o değişik. Her santimi, beynini oluşturan her hücresiyle bir erkek o. Ruth'un yüzü aydınlandı. Bana onu anlat diye üsteledi. Onun büyük ve parlak olan yönlerini değil, erdemlerini biliyorum onu. Beğenmediğin yanlarını anlat, çok merak ediyorum. Belki de kendimi kötü bir duruma sokarım diye güldü Martin. Önce sen söylesen, yoksa onun hiçbir kötü yönünü görmüyor musun? İki dersini aldım ve 2 yıldır tanıyorum onu. İşte bu yüzden senin ilk izlenimlerini merak ediyorum. Kötü izlenimlerimi demek istiyorsun. Dinle öyleyse. Sanırım bir insanın sahip olabileceği bütün erdemler var onda. Hiç olmazsa şimdiye dek tanıştığım en bilgili kişi. Ama gizli bir utancı var. Hayır hayır diye bağırdı. Öyle kaba aşağılayıcı bir şey değil bu. Söylemek istediğim şu. Her şeyin derinine inen bir insan. Ama derinliklerde gördüğü şeyler onu öylesine korkutmuş ki bunlara hiç görmediğini inandırıyor kendini. Belki de en açık bu şekilde anlatılabilir. Duruma başka bir açıdan da bakabiliriz. Gizli tapınağa giden yolu bulan ama bu yolu izlemeyen bir insan o. Belki tapınağı şöyle bir görmüştür ve bunun yalnızca bir düş olduğuna kendini inandırmaya çalışmıştır. Bir başka şekilde daha bakabiliriz. Bir şeyler yapabilecek durumda olan ama yapamayan ve yapmadığına da pişman olan bir insan. Yapanların aldığı ödüllere kıs kıs gülen ve yine gizli gizli bu ödülleri ve yapma mutluluğunu isteyen bir insan. Ben onu böyle görmüyorum dedi Ruth. Bu yüzden de ne demek istediğini anlamıyorum. Belli belirsiz bir duygu benimki dedi Martin. Nedenini bilmiyorum. Yalnızca bir duygu bu ve büyük bir olasılıkla yanılıyorum. Senin onu benden daha iyi tanıdığın kuşkusuz. O gece Martin Ruth'ların evinden karışık ve birbiriyle çelişen duygularla ayrıldı. O zamana dek hep bu tür insanların arasında olabilmeyi amaçlamıştı. Ama şimdi düş kırıklığına uğramıştı. Öte yandan başarısı onu heveslendiriyordu. İstediği yere tırmanmak sandığından kolay olmuştu. Bir tırmanışta ötekilerin olduğu yere çıkmıştı. Ve düzmece bir alçak gönüllülükle bunu kendinden gizlemiyordu. Tırmandığı yerdeki insanlardan Profesör Caldwell dışında kendini daha üstün bulmuştu. Yaşam ve kitaplar konusunda onlardan daha bilgiliydi ve bunların öğrendiklerini hangi deliğe soktuklarını anlayamıyordu. Kendisinin olağanüstü bir beyin gücüne sahip olduğunu ve derinlere inen, yaratıcı düşüncelere sahip olan insanların Morse'ların oturma odasında bulunamayacağını bilmiyordu. Bu tür insanların dünyanın ve dünyadaki sürü halindeki yaşantının çok üstündeki mavi gökten tek başlarına uçan kartallar olduklarını bilmiyordu. 28. Bölüm. Ama çok geçmeden başarı Martin'in adresini yitirdi ve habercileri artık kapısını çalmaz oldu. 25 gün pazarları ve tatil günleri de çalışarak 30 bin sözcükten oluşan uzun denemesi Güneş'in utancı üstünde uğraştı. Pozitif bilime dayanarak hayalperestlere, Maeterlinck ekolünün gizemciliğine yapılan bilinçli bir saldırıydı bu. Yine de belirttiği gerçeklerin yanı sıra güzellikler ve inceliklerle dolu bir saldırıydı. Kısa bir süre sonra bu saldırıyı 2 deneme daha hayalperestler ve benliğin değer ölçüsü izledi. Uzun ve kısa denemeler içinde o dergiden bu dergiye posta giderleri ödemeye başladı. Güneş'in utancıyla uğraştığı 25 gün boyunca 6 dolar 50 centlik ucuz yapıtlardan sattı. Bir fıkra 50 cent, birinci sınıf bir gülmece dergisine sattığı bir başkası ona tam 1 dolar kazandırmıştı. 2 gülünç şiir 2 ve 3 dolara satılmıştı. Sonuç olarak dükkan sahiplerinin kendisine açtığı bütün krediyi tükettikten sonra, bu arada bakkal kredisini 5 dolara çıkartmıştı, bisikleti ve giysileri tekrar rehinciye gitti. Daktilo sahipleri yeniden para istemeye, anlaşmaya göre kiranın kesinlikle önceden ödenmesi gerektiğini ısrarla anımsatmaya başlamışlardı. Yaptığı birkaç küçük satıştan heveslenen Martin ucuz yazılarına döndü. Belki de bu yazılarla geçimini sağlayabilirdi. Masasının altında gazetelerin kısa öykü sendikasınca geri çevrilmiş 20 küçük öyküsü vardı. gazete öykülerinin nasıl yazılacağını anlayabilmek için onları yeniden okudu ve sonunda kusursuz bir formül buldu. Gazete öyküleri hiçbir zaman acıklı olmamalı, mutsuz bir sonla bitmemeli ve asla güzel bir dil, derin bir düşünce ve ince duygularla işlenerek yazılmamalıydı. Duygu bulunmalıydı, hem de bol, saf ve ulvi duygular olmalıydı. Gençliğinde tiyatronun zencilere ayrılmış bölümünden coşkuyla alkışladığı, Tanrı, Ülkem ve Çar için ve Yoksul Olabilirim Ama Namusluyum oyunlarında rastlanan tür duygulardan olmalıydı bunlar. Bu tedbirleri öğrenen Martin, öykülerinin tonu için Düşes adlı yapıta başvurdu. Ve formüle göre bir karışım elde etti. Formül şuydu. 1. Aşık bir çift birbirlerinden koparılıp ayrılmıştır. 2. Bir hareket ya da bir olay onları yeniden birleştirir. 3. Evlilik çanları. 3. kısım kesinlikle değişmeyen bir yasaydı ve ama 1. ve 2. bölümler çeşitli olabiliyordu. Böylece aşık çift yanlış anlaşılan niyetlerden alın yazılarının bir rastlantısıyla, kıskançlıkla aksi anne ve babaların kötü yürekli akrabalarının yüzünden ve buna benzer bin türlü nedenle birbirlerinden ayrılıyorlardı. Aşık gencin kahramanca bir davranışıyla, aşık genç kızın aynı tür bir davranışıyla, ikisinden birinin yeniden aşık olmasıyla, bir dostun zoraki itirafıyla, araya bir akrabanın girmesiyle, kıskançlıkla, ikisinden birinin içten itirafıyla, hesapta olmayan bir sırrın ortaya çıkmasıyla, aşık gencin kızın gönlünü yeniden kazanmasıyla, aşıklardan birinin uzun ve soylu bir fedakarlığıyla ve bu gibi nedenlerle yeniden birleşiyorlardı. Aşıkların barışmasında kızı başrole koymak en çok işlenen bir konuydu ve Martin bunu öteki popüler temalarla birlikte yavaş yavaş keşfetti. Ama sonraki evlilik çanları üzerinde fazla bir değişiklik yapamayacağı bir unsurdu. Yeryüzü yarılsa, gökteki yıldızlar yere dökülse, evlilik çanları yine de çalmalıydı. Miktar olarak formül en az 100, en fazla 150 sözcüğü gösteriyordu. Kısa öykü yazma sanatında fazla ilerlemeden Martin yarım düzine kadar örnek çıkardı ve kısa öykülerini yazarken hep bunlara başvurdu. Bu formlar matematikçilerin kullandıkları tablolara benziyordu. Bunlara yukarıdan, aşağıdan, sağdan ve soldan bakılabilirdi. Birçok sıradan ve kolondan oluşan bu formlardan hiç düşünmeden binlerce değişik sonuç çıkarılabilirdi. Böylece yarım saat kadar kısa bir süre içinde Martin yarım düzine kadar kısa öykü yazıyor ve bunları bir kenara ayırıyordu. Ciddi çalışmalarını sürdürdüğü günün sonunda yatmadan bir saat önce bunlardan bir tanesini işleyerek bitiriyordu. Daha sonraları Ruta itiraf ettiği gibi uykusunda bile yazabilirdi. Asıl iş öykünün çatısını çıkarmaktaydı ki bu da tümüyle mekanik bir işti. Formülünün işlerliği konusunda hiçbir kuşkusu yoktu. Gönderdiği ilk iki öykünün karşılığında çek geleceğini söylerken ilk kez yayımcıların kafasını okuyabilmişti. Gerçekten de 12 gün sonra 4 dolarlık iki çek geldi. Bu arada dergilerle ilgili yeni ve şaşırtıcı keşiflerde bulunuyordu. Transkontinental çanların sesini basmıştı ama görünürde 1 dolarlık bir çek bile yoktu. Martin ise para gerekliydi. Bunun için yazıyordu. Bütün eline geçen daha başka yazılarını beklediklerini açıklayan bir mektuptu. Karşılığını beklerken 2 gün aç dolaşmış sonra bisikletini yine rehine vermişti. 5 dolar alacağı için haftada 2 kez olarak Transkontinental'e mektup yazıyor ama pek ender onlardan bir karşılık alıyordu. Transkontinental'in yıllardan beri zorla ayakta durduğunu, 4. ya da 10. sınıf bir dergi olduğunu şimdiye dek küçük zorbalıklarla ve milliyetçi duygulara seslenerek aslında bağıştan başka bir şey olmayan reklamlar alarak yaşayabildiğini bilmiyordu. Transkontinental'in yayıncının ve dergi müdürünün tek geçim kaynağı olduğunu, bunların da kirayı ve faturalarını asla ödemeden geçimlerini zar zor sağlayabildiklerini de bilmiyordu. Kendisine ait olan 5 doları da müdürün Alameda'daki evinin badanası için kullandığını da tahmin edemezdi. Sendika ücretlerini veremediği ve tuttuğu ilk işçi merdivenden düşüp köprücük kemiğini kırarak şimdi hastanede yattığı için müdür kendi evini kendisi boyamak zorunda kalmıştı. Define avcılarını Chicago gazetelerinden birine satmış ama karşılığı olan 10 dolar eline geçmemişti. Makalenin yayımlandığını okuma odasındaki gazetede görmüştü. Ne var ki yayıncıdan bir türlü karşılık gelmiyordu. Mektuplarını kimse önemsemiyordu. Mektuplarının onların eline ulaştığını kendi kendine inandırmak için birkaç tanesini taahhütlü aldı. Soygunculuktan başka bir şey değil bu diye düşündü. Soğukkanlı bir hırsızlıktı bu. O aç gezerken geçimini sağlamak için elindeki tek araç olan yazılarını kendisinden çalıyorlardı. UTNH haftalık bir dergiydi ve iflas ettiğinde 20 bin sözcükten oluşan dizisinin 3'te 2'sini yayınlamıştı. Böylece 16 dolarını alma umudu da ortadan kalktı. Onu en çok üzen yazdıklarının en iyisi gözüyle baktığı çömlek öyküsünün onun için kaybolmuş gibi olmasıydı. Umutsuzluk içinde dergiler arasında bir seçim yapmaya çalışarak onun San Francisco'daki haftalık bir dergi olan The Billow'a göndermişti. Öyküsünü bu dergiye göndermesinin temel nedeni yazı sadece Oakland'dan Körfez'i geçerek dergiye varacağı için sonuç evine çabuk geçecekti. 2 hafta sonra derginin son sayısında öyküsünün resimli olarak yayımlandığını görmek onu sevinçten çılgına çevirdi. Yazdıklarının içinde en iyilerinden birine ne kadar para vereceklerini merak ederek heyecanla eve döndü. Üstelik kabul ediliş ve yayımlanışındaki çabukluk onu sevindirmişti. Yazının kabul edildiği yayımcının kendisine bildirmemesi bu sürprizi tamamlıyordu. 2,5 hafta bekledikten sonra umutsuzluğu çekingenliğinden üstün geldi ve The Beloved'ın yayıncısına bir mektup göndererek müdürün ihmalkarlığından küçük ücretinin ödenmediğini bildirdi. 5 dolardan fazla değilse bile diye düşündü Martin. Onun kadar iyi yarım düzine daha yazı yazmamı sağlayacak kadar fasulye ve bezelye çorbası satın almama yeter herhalde. Yayıncıdan gelen soğuk tavırlı mektup hiç olmazsa Martin'in takdirini kazandı. Dergimize yaptığınız enfes katkınız için size teşekkür ederiz diye yazıyordu yayıncı. Hepimiz yazınızı çok beğendik ve sizin de fark ettiğiniz gibi hemen yayımladık. Resimleri beğendiğinizi umarız. Mektubunuzu bir kez daha okuduğumda ısmarlama olmayan, yazılara ödeme yaptığımız gibi yanlış bir anlayışa sahip olduğunuzu anladım. Bu bizim adetlerimizden değildir. Sizin yazınızda elbette ki ısmarlama değildi. Doğal olarak öykünüzü aldığımızda durumu bildiğinizi sanıyorduk. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı büyük bir üzüntü duyuyor, başarınızın devamını diliyoruz. Katkılarınızdan dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi bildirir, yakın bir gelecekte sizden haber almayı bekleriz. The Beloved'ın bedava dergi vermek gibi bir adeti olmamasına karşın kendisine bir yıllık abone kağıdının ekte gönderildiğini bildiren bir de not vardı. Bu deneyden sonra Martin yazılarının birinci sayfasına ''Genel rayiciniz üstünde'' yazısını yazmayı ihmal etmedi. Bir gün diye avuttu kendini. Öykülerimi kendi rayicim üstünden satacağım. Bu dönemde kendisine bir yetkinleşme isteğinin farkına vardı. Ve bu istekle kalabalık sokağı, yaşamın şarabını, neşeyi, deniz liriklerini ve öbür ilk yazılarını süsleyerek baştan yazdı. Eskisi gibi haftada 19 saat çalışmak ona vız geliyordu. Sigarayı bırakmanın verdiği sıkıntıyı çalışmalar arasında unutarak durup dinlenmeden yazdı ve okudu. Rutin alışkanlığından vazgeçebilmesi için kendisine gönderdiği, üstünde süslü püslü bir etiket bulunan ilacı odasının en dağınık köşesine fırlatmıştı. Özellikle uzun açlık dönemlerinde tütünsüzlük ona çok acı veriyordu. Ama isteğini ne denli bastırırsa bastırsın, ona olan ihtiyacını asla unutamıyordu. Buna şimdiye dek başardığı en büyük iş olarak bakıyordu. Rutin bu konudaki düşüncesi ise onun doğru olandan öte bir şey yapmadığıydı. Eldiveninden artan parayla Martin'i sigaradan vazgeçirecek ilacı almış ve birkaç gün sonra ise bu konuyu büsbütün unutmuştu. Onlardan nefret etmesine, iğrenmesine karşın makineden çıkmış öykücükleri başarılı olmuştu. Onların yardımıyla rehindeki eşyalarını kurtarmış, borçlarının çoğunu ödeyebilmiş ve bisikleti için bir çift yeni lastik satın alabilmişti. Bu yazıları hiç olmazsa ocağının üstündeki tencerenin tıkırdamasını sağlıyor ve iyi yapıtlar verebilmesi için ona zaman kazandırıyordu. Ona asıl umut veren White Mouse'dan aldığı 40 dolardı. Bütün inancını buna bağlıyor ve birinci sınıf dergilerin tanınmamış bir yazara daha çok olmasa bile en azından bu kadar ödeyeceklerini düşünüyordu. Ama asıl sorun birinci sınıf dergilere ulaşabilmekti. En iyi öyküleri, makaleleri ve şiirleri bunları dolaşıp durmuştu ama her ay bu dergilerde donuk, cansız ve sanat dışı yapıtlar okumayı sürdürüyordu. Ah bir yayımcı yüksekteki o gururlu mevkiinden aşağıya inip beni neşelendirecek tek bir satır yazsa diye düşünüyordu. İsterse yazılarım onların dergileri için uygunsuz, alışılmamış ve değersiz olsun. Herhalde bu yazıların içinde onların takdirini kazanacak bir sözcük olduğu kesin. Bundan sonra eline yazılarından birini, örneğin serüveni alıyor ve yayımcıların sessizliğini anlayabilmek için onu yeniden okuyordu. Kaliforniya baharıyla bolluk dönemi de sona erdi. Birkaç haftadır gazete öykü sendikasının garip sessizliği onu telaşlandırmaya başlamıştı. Sonra bir gün formülünü kullanarak yazdığı öykülerden 10 tanesi postayla geri geldi. Bunların yanında sendikanın elinde yeterince öykü olduğunu ancak birkaç ay sonra yine öykü almaya başlayabileceklerini belirten bir de mektup vardı. Martin bu öykülerin gücü konusunda fazla hayale kapılmıştı. Son zamanlarda sendika öykü başına 5 dolar ödemeye ve gönderdiği her öyküyü kabul etmeye başlamıştı. Böylece o da gönderdiği son 10 öyküye de satılmış gözüyle bakmış, bankada 50 doları bulunduğunu hesaplayarak yaşamıştı. Böylece yeniden bir sıkıntı dönemine girdi ve ilk yazılarını ödeme yapmayan, son yazılarını ise satın almayan dergilere göndermeye devam etti. Oakland'daki rehinciye de yeniden uğramaya başladı. New York dergilerine sattığı birkaç fıkra ve gülünç şiir denemeleri ancak karnını doyurmaya yetti. İşte bu dönemde birkaç büyük aylık dergiye mektuplar yazıp onların nadiren ısmarlanmamış yazı kabul ettiklerini ve yazılarının çoğunun türlü türlü konularda uzman olan ünlü yazarlarca ısmarlama olarak yazıldıklarını öğrendi. 29. Bölüm. Martin için zorlu bir yazdı. Yazarlar ve yayımcılar tatile çıkmışlardı. Ve normal olarak 3 haftada yanıt veren dergiler şimdi yazılarını 3 ay ya da daha fazla ellerinde tutuyorlardı. Martin böylece iş değilse posta giderlerinin azaldığını düşünerek kendi kendini avuttu. Yalnızca soyguncu yayın evleri çalışmalarını sürdürüyordu ve Martin bunlara ince avcılığı, bir meslek olarak denizcilik, kaplumbağa avcılığı ve kuzey doğu rüzgarları gibi bütün ilk çalışmalarını gönderdi. Bu yazılar karşılığında tek bir kuruş bile kazanamadı. Bununla birlikte 6 ay mektup yazdıktan sonra kaplumbağa avcılığı karşılığında ödül olarak bir tıraş makinesi aldığı, Kuzeydoğu rüzgarları karşılığında Akropolis'ten 5 dolarla anlaşmanın ikinci maddesi olan 5 yıllık abone kaydını elde ettiği de bir gerçekti. Stevenson üstüne yazdığı bir sone için Matthew Arnold zevki ve boş bir cüzdanla bir dergi çıkartan Bostonlu bir yayıncıdan 1 dolar alabildi. 200 satırlık usta bir şiir taşlaması olan ve zekasının tüm inceliklerini taşıyan Peri ile İnce adlı yapıtı, büyük bir demiryolu şirketinin çıkardığı bir San Francisco dergisinin yayımcısının kalbini kazandı. Yayımcı yazının karşılığını kendisine tren bileti olarak verilmesini kabul edip edemeyeceğini soran bir mektup gönderdi. Martin de bunun kendi bulunduğu yerde geçerli olup olmadığını sordu. Bu mümkün değildi ve yapıtının karşılığını elde edemeyeceğini anlayan Martin, şiirinin geri gönderilmesini istedi. Şiir yayımcının üzüntüsünü belirten bir mektupla birlikte geri geldi. Ve Martin bu kez onu yine San Francisco'da bir dergiye, ünlü gazetecilerce kurulan ve bunların çabalarıyla ayakta duran gösterişli The Hornet'e gönderdi. Ama The Hornet'ın ışığı daha Martin doğmadan sönmeye başlamıştı. Yayımcı şiiri için Martin'e 15 dolar ödeyeceğini söz verdi. Ama şiir yayımlandıktan sonra bu sözünü unuttu. Birkaç mektubuna karşılık bile alamadı. Ama Martin'in öfkeyle yazdığı son mektubu yanıtlandı. Martin'e mektubu gönderen yeni yayımcı eski yayımcının yanılgılarından sorumlu tutulamayacağını, zaten Peri ile İnce'ye de aldırış bile etmediğini belirtiyordu. Ama hiçbir dergi The Globe kadar Martin'e acımasızca davranmamıştı. Aç kalıncaya dek deniz liriklerini yayımlamaktan sakınmıştı. Yarım düzine dergi tarafından geri çevrildikten sonra bunlar The Globe'da takılıp kalmışlardı. Hepsi 30 şiirdi ve tanesine 1 dolar alacaktı. İlk ay 4 tanesi birden yayımlandı ve Martin 4 dolarlık çeki hemen aldı. Ama dergiye baktığında gördüğü katliam onu dehşete düşürdü. Bazılarının adları değiştirilmiş, örneğin Finish adlı bir şiirinin adı Finito, İlerideki Kayaların Şarkısı adlı başka biri de Mercan Kayalarının Şarkısı olarak değiştirilmişti. Başka bir şiirine de büsbütün değişik bir ad konulmuştu. Martin'in koyduğu Medusa Işıkları yerine yayıncı şiiri Geriye Giden Yol adını koymuştu. Ama şiirlerin içinde yapılan katliamsa daha da korkunçtu. Martin öfkeyle terledi. Yer yer dizeler ve kıtalar çıkartılmış, bunların yerleri değiştirilmiş ya da bunlarla akıl almayacak bir biçimde oynanmıştı. Martin aklı başında hiçbir yayıncının böyle bir suçu işleyemeyeceğinden emindi. Ve bunların büroda çalışan bir çocuk ya da dizgici tarafından katledildiklerini düşündü. Hemen bir mektup yazıp yayıncıdan şiirlerin yayımının durdurulmasını ve hemen kendisine geri gönderilmesini istedi. Sonra tekrar tekrar yazarak rica etti, yalvardı ve gözdağı verdi ama mektuplarını aldıran olmadı. 30 şiirin tümü de yayımlanıncaya dek her ay katliam devam etti. Ve her ay Martin yayımlananların karşılığında çekini aldı. Bu kötü deneylerine karşın White Mouse'tan aldığı 40 doların anısını asla unutamadı. Ama gittikçe daha ucuz yazılar yazmaya sürüklendi. Tarım ve ticaret dergilerinde yazılarını kolaylıkla yayınlatan Martin, dinsel dergilerin insanı açlıktan öldürebileceğini keşfetti. Siyah giysisinin de rehine gittiği en parasızlık anında, Cumhuriyetçi Parti ilk kurulunca açılan bir yarışmaya girerek turnayı tam gözünden vurdu. Daha doğrusu kendisi böyle sandı. Yarışmanın 3 dalı vardı ve Martin bu yollara başvurmak zorunda kaldığı için acı acı kendine gülerek her 3 dalda da yarışmaya katıldı. Şiiri 10 dolarlık birincilik ödülünü, seçim şarkısı 5 dolarlık ikincilik ödülünü, Cumhuriyetçi Parti'nin ilkeleri üstüne yazdığı denemesi 25 dolarlık birincilik ödülünü kazandı. Parayı almaya çalışan dek bu başarıları onu pek sevindirdi. Ama ilk kurulunda bir anlaşmazlık olmuştu ve zengin bir bankacıyla bir senatörün kurul üyesi olmasına karşın parasını bir türlü alamadı. Bu arada yazdığı makalesiyle aynı tür bir yarışmada birincilik ödülünü kazanarak Demokratik Parti'nin ilkelerini de gayet iyi anladığını gösterdi. Üstelik bu yarışmada kazandığı 25 doları da hemen aldı. Ama birinci yarışmada kazandığı toplam 40 dolar asla eline geçmedi. Ruth'u görme isteğiyle yanan ve North Oakland'dan kızın evine dek yürüyerek gidip dönmesinin çok zaman alacağına karar veren Martin, bisikletinin yerine siyah giysisini rehincide tutuyordu. Üstelik bisiklet hem biraz jimnastik yapmasına, hem çalışabilmek için zaman kazanmasına, hem de Ruth'u görebilmesine olanak tanıyordu. Bir golf pantolonuyla eski bir süveter oldukça uygun bir bisiklet kıyafeti oluşturuyor, böylece Ruth'la birlikte öğleden sonraları bisikletleriyle gezmeye çıkabiliyorlardı. Üstelik Bayan Morse'un yoğun bir eğlence kampanyası sürdürdüğü evlerinde ise onu görebilmesine pek olanak yoktu. Orada tanıştığı ve bir zamanlar kendinden yüksek yaratıklar olarak gördüğü insanlar onu sıkıyordu. Artık onları yüksek yaratıklar olarak görmüyordu. Çektiği çileler, düş kırıklıkları ve yoğun çalışması onu sinirli bir insan yapmıştı ve bu tür insanlarla konuşmak onu çıldırtıyordu. Bencil biri değildi. Bu insanların kafalarının yetersizliğini, kitaplarda okuduğu düşünürlerin kafalarıyla ölçüyordu. Profesör Caldwell'in dışında Morse'ların evinde kafası çalışan tek bir kişiye bile rastlamamıştı. Zaten Profesör Caldwell'i de bir kez görmüştü. Ötekiler yapmacıklı, dogmatik ve cahil budalalardı. Martin'i asıl şaşırtan onların cahilliğiydi. Neleri vardı bu insanların? Eğitimlerini ne yapmışlardı? Okuduklarından nasıl olmuştu hiçbir şey çıkartamamışlardı. Büyük kafaların, derin ve rasyonel düşünürlerin var olduğunu biliyordu. Bunları kitaplarda, Martin'in Morse'ların evinin standartlarını aşmasını sağlayan kitaplarda bulmuştu. Morse çevresindekilerden çok daha akıllı aydınların dünyada var olduklarını da biliyordu. Okuduğu İngiliz toplumuyla ilgili romanlarda politika ve felsefeden söz eden kadın ve erkeklerle karşılaşmıştı. Büyük kentlerde, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde sanat ve kültür üstüne tartışılan toplantılar olduğunu da okumuştu. Geçmişte işçi sınıfının üstünde bütün iyi yetiştirilmiş insanların düşünme gücüne ve güzellik anlayışına sahip olduklarına bir sersem gibi inanmıştı. Ona göre kültür ve beyaz yaka hep bir arada gitmiş, üniversite eğitimiyle ustalığın aynı şeyler olduğuna inanmıştı. Öyleyse o da daha yükseklere erişmek için savaşacaktı. Ve Ruth'u da yanına alacaktı. Ona aşıktı ve Ruth'un her yerde bir güneş gibi parlayacağından emindi. Çocukluk çevresinin kendini engellemiş olduğuna nasıl inanıyorsa, bu çevrenin de Ruth'u engellediğinden yine öyle emindi. Gelişmek için eline fırsat geçmemişti. Babasının kütüphanesindeki kitaplar, duvarlardaki tablolar, piyanoda çaldığı müzik, bütün bunların hepsi düzmece bir gösterişten başka bir şey değildi. Gerçek edebiyata, gerçek tablolara ve gerçek müziğe karşı Morse'lar ve onlar gibi insanlar ölüydü. Hele gerçek yaşam karşısında bu insanlar umutsuzca cahildiler. Ünitarizmi olan eğilimlerine ve tutucu ileri görüşlülük maskelerine karşın yorumsal bilimlerin iki nesil gerisindeydiler. Düşünce sistemleri orta çağdan kalma, evren ve varlık verileri üstüne sahip oldukları fikirlerse Martin'e göre ilk Pleistosen maymun insanı karanlıktan korkmaya iten, ilk aceleci Yahudi'ye Havva'yı Adem'in kaburgasından yarattıran, kendi cılız egosunun görünümleriyle Descartes'a evrenin idealist sistemini oluşturan ve ünlü İngiliz papazına alkışlar kazandıracak kadar ince bir alayla evrimi yatsıtan ve böylece adının tarih sayfasında çirkin bir leke olarak kalmasını sağlayan mağara adamları kadar ve belki de onlardan da yaşlı olan hep aynı metafizik düşünceydi. İşte Martin böyle düşünüyordu ve tanıştığı bu avukatlar, memurlar, iş adamları ve banka veznedarlarıyla işçi sınıfı arasındaki farkın yalnızca yedikleri yemeklerde, giydikleri giysilerde, yaşadıkları çevrelerde olduğunu anlayıncaya dek düşüncelerini geliştirmeyi sürdürdü. Bunların tümünde Martin'in kendinde ve kitaplarda bulduğu bir şeyin eksik olduğu kesindi. Morse'lar ona toplumsal durumlarının sağlayabileceğinin en iyisini göstermişlerdi. Ama yine de Martin onlara hayran olmamıştı. Yoksul bir insan, rehincinin bir kölesi olduğunu bilmesine karşın Morse'larda tanıştığı kişilerden çok daha üstün olduğunun bilincindeydi. Takım elbisesi rehinde olmadığı zamanlar, bu insanların arasında, keçi sürüsünün arasında yaşamaya mahkum bir prensin sahip olabileceği bir sinirle titreyerek bir lord gibi dolaşıyordu. Sosyalistlerden nefret ediyor, onlardan korkuyorsunuz dedi Bayan Morse'a bir akşam yemeğinde. Neden? Ne onları ne de öğretilerini tanıyorsunuz. Martin'i kıskandırmak için sürekli olarak Bay Hepgood'u öven Bayan Morse tarafından konu buraya getirilmişti. Veznedar Martin'in en nefret ettiği insanlardan biriydi ve bu beyinsiz insandan söz edildiğinde kendini tutamıyordu. Evet dedi, Charlie Hepgood, geleceği parlak olan gençlerden. Birisi ondan böyle söz etmişti. Doğru da. Ölmeden önce vadilik koltuğuna oturacağı kesin. Kim bilir belki de Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na da girer. Böyle düşünmenizin nedeni ne diye sordu Bayan Morse. Onu bir seçim kampanyasında konuşurken dinledim. Öylesine aptalca, öylesine yaratıcılıktan uzak ve öylesine inandırıcı konuşuyordu ki önderler onun güvenilir ve emin bir insan olduğunu düşünmekten kendilerini alamadılar. Oysa ki saçmaladıkları ortalama bir seçmenin saçmalıklarından farksızdı. Bir insana kendi düşüncelerini sunarak ona nasıl yağcılık yapılabileceğini bilirsiniz. Senin Bay Hepgood'u kıskandığını düşünüyorum diye atıldı Ruth. Tanrı korusun. Martin'in yüzündeki dehşet havası Bayan Morse'u daha da kışkırttı. Herhalde Bay Hepgood'un aptal olduğunu söylemek istemiyorsunuz diye sordu buz gibi bir sesle. Ortalama bir cumhuriyetçiden ya da bir demokrattan daha aptal değil karşılığını verdi Martin. Kurnaz olmadıkları zaman hepsi aptaldır. Zaten çok azı kurnazdır. Akıllı cumhuriyetçiler yalnızca milyonerler ve onların bilinçli dal kavuklarıdır. Hangi tarafın ekmeklerine yağ sürdüğünü ve bunu neden yaptıklarını bilirler. Ben bir cumhuriyetçiyim dedi Bay Morse yavaşça. Ya beni hangi sınıfa sokuyorsunuz? Ah siz bilinçli uşaklardansınız. Uşak mı? Elbette. Şirket gibi çalışıyorsunuz. Ne işçi sınıfındansınız ne de herhangi bir sabıkanız var. Geliriniz açısından karılarını döven ya da kapkaççılık yapanlara güvenmiyorsunuz. Siz geçiminizi toplumun efendilerinden sağlıyorsunuz. Bir insanı kim besliyorsa efendisi de odur. Evet siz bir uşaksınız. Hizmet ettiğiniz sermayenin daha da çoğalması sizi ilgilendirir. Bay Morse'un yüzü kıpkırmızı kesilmişti. İtiraf etmeliyim ki bayım dedi. Adi bir sosyalist gibi konuşuyorsunuz. İşte Martin bu konuşmasının üstüne. Sosyalistlerden nefret ediyor, onlardan korkuyorsunuz dedi. Neden? Ne onları ne de öğretilerini tanıyorsunuz. Sizin öğretiniz kesinlikle sosyalizmi andırıyor, dedi Bay Morse. Ruth telaşla bir Martin'e bir babasına bakıyor. Bayan Morse ise kızını bu adamdan soğutabilmek için eline geçirdiği bu fırsatın verdiği mutlulukla gülümsüyordu. Cumhuriyetçilerin aptal olduklarını, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarının palavradan başka bir şey olmadığını söylemem beni sosyalist yapmaz, dedi Martin gülümseyerek. Jefferson ve onun kafasına bilgileri sokan bilimsellikten uzak o Fransız konusunda bir takım sorular sormam da beni sosyalist yapmaz. İnanın bana Bay Morse, siz sosyalizme benim gibi onun sonsuz düşmanı olan birinden daha çok yakınsınız. Şimdi de şaka yapıyorsunuz, diyebildi Beriki. Hiç de değil, bütün ciddiyetimle konuşuyorum. Eşitliğe hala inandığınız halde bir şirket gibi çalışıyorsunuz. Şirketlerse her gün eşitliği biraz daha yeryüzünden kaldırıyorlar. Eşitliği yadsıdığım ve sizin yapmaya çalıştıklarınızı açıkça ortaya koyduğum için bana sosyalist diyorsunuz. Cumhuriyetçiler eşitliğin karşıtıdır ama yine de birçoğu bu sözü bağırarak eşitliğe karşı savaşıyorlar. Eşitlik adına eşitliği mahvediyorlar. İşte bu nedenden onları aptal buluyorum. Bana gelince ben bir bireyciyim. Yarışı daha hızlı koşanın, savaşı daha güçlü olanın kazanacağına inanıyorum. Biyolojiden aldığım ya da aldığımı sandığım ders bu. Dediğim gibi ben bireyciyim. Bireycilikse sosyalizmin sonsuz düşmanıdır. Ama sosyalistlerin toplantılarına gidiyorsunuz, diye atıldı Bay Morse. Elbette. Tıpkı casusların düşman hatlarına girmesi gibi. Başka türlü düşman konusunda nasıl bilgi edinirsiniz? Üstelik bu toplantılar hoşuma gidiyor. İyi savaşçılardır onlar ve yanlış ya da doğru bir yığın kitap okumuşlardır. İçlerinden herhangi biri toplum bilim ve öteki bilim dallarında bir fabrika sahibinden çok daha fazla bilgiye sahiptir. Evet, bir düzine kadar toplantıya gittim. Ama tıpkı Charlie Hepgood'un konuşmasını dinlemenin beni cumhuriyetçi yapmaması gibi bu toplantılar da beni sosyalist yapmadı. Elimde değil, dedi Bay Morse zayıf bir sesle. Hala bu yöne eğiliminiz olduğuna inanıyorum. Aman tanrım, diye düşündü Martin. Neden söz ettiğimin bile farkında değil. Tek bir sözcüğünü bile anlamamış. Eğitimini ne yaptı acaba? İşte böyle bir gelişme içinde Martin, kendini ekonomik bir ahlak ya da sınıf ahlakıyla karşı karşıya buldu ve çok geçmeden bir ona vahşi bir canavar gibi gelmeye başladı, değil. Ve çok geçmeden bu ona vahşi bir canavar gibi gelmeye başladı. Şahsen o bir entelektüel ahlakçıydı ve çevresindekilerin ekonomik, metafizik, duygu ve taklitçilik karışımı ahlakları ona bunların kibirli tavırlarından daha çok dokunuyordu. Bu karışımın bir örneğiyle ailesinin çevresinde karşılaştı. Kız kardeşi Marion, Alman asıllı bir bisiklet onarım atölyesinin sahibi olan genç bir teknisyenle arkadaşlık ediyordu. Bu genç ikinci sınıf bir lastikçinin acenteliğini de alarak durumunu oldukça düzeltmişti. Nişandan kısa bir süre önce Marion Martin'in odasına uğramış, bu arada da Martin'in avucunu dikkatle inceleyerek falına bakmıştı. Bir sonraki ziyaretinde yanında Hermann von Schmidt'i de getirdi. Martin onları öylesine rahat ve saygılı bir biçimde kutladı ki bu kız kardeşinin sevgilisinin köylü kafasını rahatsız etti. Martin'in Marian'ın bir önceki ziyareti üstüne yazdığı 6 kıtalık şiiri onlara okuması genç Alman'ın hoşnutsuzluğunu daha da artırdı. Falcı adını koyduğu neşeli ve canlı bir toplum şiiriydi bu. Şiiri okumayı bitirdiğinde kız kardeşinin yüzünde hiçbir hoşnutluk havası görmemesi Martin'i şaşırttı. Marian telaşla sevgilisine bakmaktaydı. Onun bakışlarını izleyen Martin o saygıdeğer kişinin çarpık çurpuk hatlarında karanlık ve somurtkan bir hoşnutsuzluktan başka bir şey göremedi. Olayın üstünde durulmadı. Kız kardeşiyle sevgilisi fazla oturmadan kalktılar ve Martin olup biteni unuttu ama o an işçi sınıfından olsa bile herhangi bir kadının kendisi hakkında şiir yazılmasından hoşlanmaması onu şaşkına çevirdi. Birkaç gece sonra Marion bir kez daha ziyaretine geldi. Bu sefer yalnızdı. Zaman yitirmeden konuya girdi ve üzüntülü bir tavırla yaptıkları için Martin'i azarlamaya başladı. Ama Marion, diye bağırdı Martin. Akrabalarından ya da hiç değilse kardeşinden utanıyormuşsun gibi konuşuyorsun. Utanıyorum ya, dedi kız. Kız kardeşinin gözlerinde gördüğü yaşlar Martin'i iyice şaşırttı. Ne olursa olsun içten bir duyguydu bu. Ama Marion, senin Herman'ın benim kız kardeşim için şiir yazmamı kıskanmaya ne hakkı var? Kıskanmıyor, diye kışkırdı kız. Bunun ahlak dışı, ayıp bir şey olduğunu düşünüyor. Martin kulaklarına inanamayarak uzun bir ıslık çaldı ve falcının daktiloda çıkartılmış kopyalarından birini baştan okudu. Ben hiçbir şey göremiyorum, dedi sonunda. Sonra yazıyı ona uzatarak, bir de sen oku, dedi. Ve sana ayıp gelen sözcüğün olduğu yeri bana da göster. Öyle diyor, o bilir, dedi kız. Öyle diyor, o bilir, dedi kız kağıda tiksintiyle bakarak. Üstelik onu yırtıp atmanı istiyor. Hakkında herhangi birinin okuyabileceği böyle şiirler yazılmış bir kadınla evlenmeyeceğini söylüyor. Bunun bir şerefsizlik olduğunu ve buna katlanamayacağını söylüyor. Buraya bak Marion, bu saçmalıktan başka bir şey değil, diye söze başladı Martin. Ama hemen fikrini değiştirdi. Önündeki mutsuz kıza baktı. Onun ya da kocasını inandırmaya çalışmanın nedenli olan haksız olduğunu biliyordu. Saçma sapan bir durum olmasına karşın teslim oldu. Peki, dedi kağıdı yırtıp çöp sepetine atarak. Asıl yazının bir New York dergisinin bürosunda olduğunu düşünerek avunmaya çalıştı. Marian'la kocası bunu asla bilemezlerdi ve bu küçük zararsız şiir yayımlanırsa ne kendisi ne dünya bir zarara uğrardı. Çöp sepetine doğru uzanan Marian birden durdu. Alabilir miyim? Martin başını salladı ve kız kardeşi çöp sepetinin içinden kağıt parçalarını toplayıp görevini başarıyla yapmış olmasının bir kanıtı olarak bunları ceketinin cebine tıkıştırırken onu dikkatle izledi.